Ayrım 30, Yüksek Topuklar, Murat A. Mungan, sayfa 376. 24. Çocukluk için defter. Adı çocukluğum olan, adında çocukluk sözcüğü geçen ya da çocukluk anlatan nice kitaptan uzak durdum onca yıl. Kitapçı vitrinlerinde, tezgahlarında gördüğüm an, daha kapağını açmadan içim sıkılırdı. Omuz silker, yanlarından geçerdim. Üzerinde fazla düşünmediğim bir şeydi bu. Konunun üzerine biraz vardım mı, kendi çocukluğumun pek matah geçmemiş olmasının etkisine bağlıyordum en fazla. Sanki benim çocukluğuma ilişkin anlatacak hiçbir şeyim yokken, başkalarının anlatacaklarına karşı da inançsız ve kayıtsız kalmam gerekiyordu. Çocukluğum benim karanlığımdı, bilinmez korkularımdı. Büyünce hallederim diyerek hayatımın rafına kaldırdığım ve bir daha indirmeyi göze alamadığım saklı yükümdü. Oysa çocukluğumun gözleri nice anıyı benden bile sakladığını yıllar sonra anladım. Hiç hatırlamadan hiç unutmamışım meğer. Utanmanın unutmak sanıldığı yıllarda insan kendi hatıralarıyla bile saklambaç oynayabiliyor. Belleğin ne zaman başladığını kim bilebilir ki? Hem büyümek dediğimiz şey ne kadar bilinebilir? Üç halam, yüzü benim için hep gölgeli bir karanlıkta kalmış bir babaanne ve ölü bir balık gibi gezen baba. Ailem buydu. Bir de annem vardı. Nişantaşı'nın, Teşvikiye'nin, Top Ağacı'nın, çok odalı geniş pencereli de olsa güneşi esirgenmiş kasvetli evlerinde, yüzü birbirine yakın duran uzak apartmanların yalnızlığında geçen bir çocukluk. Kapalı koyu bir çocukluk. Belki de öğrendiği ilk temel duygusu ümitsizlik olan bir çocukluk. Ailemizi bir arada tutan şey bir tür suçluluğa benziyordu. Herkesin kendini nedensiz biçimde birbirine karşı suçlu hissettiği esrarengiz bir hava vardı evimizin içinde. Sanki ortak işledikleri ve bir daha asla hatırlamak istemedikleri bir suçun gölgesinde yaşıyor, daha doğrusu çile dolduruyorlardı. İnsanın dünyaya doğuştan suçlu geldiğine inanan dini bütün Hristiyan evlerine hakim olan o suskun ve güçlü ümitsizlik havasına benzer bir şey asılı dururdu evimizin sıkıntısı bir türlü dağılmayan kapalı odalarında. Kurtuluş'ta, Feriköy'de gittiğimiz kimi Ermeni ahbaplarımızın evlerindeki ışığı, kıt yağmurlu öğle sonralarını anımsıyorum. İçerideki küçük odada duvardan duvara gerilmiş ipe asılı çamaşırların nemli kokusu, sürekli kaynayan çaydanlığın sesi, masada ağzı cam kapaklı ahşap tepsi içinde duran, insanda iştah uyandırmayan sert kurabiyeler, suskunluk yemini etmişçesine sonsuza dek kısılmış dudaklarıyla bakışları sönmüş, kendi kederinden bile uzak, başı topuzlu ölgün kadınlar, halalarım ve ahbaplarım. Neredeyse birbirinin aynı olan kadınlar. Bir köşede sessiz sedasız oturmam istenirdi. Hanım kızı olmam. Hiçbir evde saatler geçmek bilmezdi. Çocuklukta zaman geçmez. Bu yüzden misafirliğe gitmek benim için bir sevinç kaynağı değil, yalnızca yeni bir sıkıntı demekti. Evimizin içinde öyle tuhaf, öyle ağır bir hava vardı ki yıllar sonra bile kimi güçlü anımsayışlar sırasında oradaymışım gibi içim kararır. Gerçek olamayacak kadar sıkıcıydı ev hayatımız. Renksiz geçen gündelik yaşantımızda bana bunu düşündürecek somut hiçbir şey olmadığı halde hep bir şey olacak ve bu kasvetli hava aniden dağılıverecek sanırdım. Sanki tüm çocukluğum boyunca benden gizlenmiş bir sırrın günün birinde söyleneceğine ve birdenbire her şeyin parlak bir ışığa, neşeli bir aydınlığa dönüşeceğine dair kaynağı belirsiz bir ümitle susuyor, bekliyordum. Derslikten çıkmak için teneffüs zilinin çalmasını bekler gibi bir başlangıcın, bir bitirişin, bir aranın zamanını söyleyen gong sesini bekler gibi. Bir parça güneş mutluluğu için yaz saatini bekler gibi hayatımızı değiştirecek bir dış gücün sesini bekliyordum. Bu yaşadıklarımın gerçek olduğuna beni inandırmayan bir şey vardı. Hayat bu olmamalıydı. Yaşıma büyük gelen bir bunalımın yöndeşleriyle ya da yaşından erken büyümüş olmanın getirdiği bir farkındalık haliyle hayatı anlamaya, geleceği kestirmeye çalışıyordum. Şimdilik beklemem yeterliydi sanki. Bir gün bir şey olacak ve herkesin hayat dediği şey asıl o zaman başlayacaktı. Oysa her şey kendini tekrar ederek eskitti. O ses hiç duyulmadı. O gün hiç olmadı. Babaannem öldü, annem öldü, halalarım öldü, babam öldü, herkes öldü. Ben hayattaydım ve hala kim olduğumu bilmiyordum. Hiçbir zaman ait olmadım o Nişantaşı'ndaki ev, yalnızca kabuslarımın, korkulu rüyalarımın, Ateşli hastalığa yakalandığım, kimi gecelerin vazgeçilmez dekoru olarak kaldı. Orada yalnızca renksiz, ruhsuz geçmiş bir çocukluk değil, aynı zamanda kaçırılmış bir hayatın imkanlarını da bırakmış gibiydim. Ne yaparsam yapayım, hayatımın bir daha onaramayacağım temel bir parçası, pencerelerinden aralıksız yağan, yağmurlu öğle sonralarının sokağın derin bir iç sıkıntısıyla seyrettiğim, hava tam kararmadan ışıkları asla açılmayan o kasvetli evde kaldı. Herkes ölüp gittikten sonra o ev satılırken içim burkuldu. Eve evi satıyor olmama değil, o evde kaybedilmiş bir hayatım olduğuma yanıyordum. Ruhumu ve dünyamı çocuk yaşta karartmış olan ailemin üyelerini bağışlayacak zamanım bile olmadı. Birdenbire ardı ardına ölmeye başladılar. Bana bu şansı bile tanımadılar. Bana hayaletleri kaldı. Yaşarken tanımadıklarınızı, öldükten sonra da tanımazsınız. Hayatınız yabancılarla geçmiştir. Çocukluğumu hatırlamam gerektiğini anladığımda her şey hakkında yeniden düşünmeye başladım. Kendimi yeniden bir çocuk olarak hatırlamak zordu. Hele bunca zaman, onca şeyi unutmaya çalışmışken. Bir araya getirmekte zorlandığım nice kayıp parçadan oluşan çocukluğuma yabancıydım. Hatıraları bulanık, duyguları uzaktı. Fazla büyümüştüm. Düşünüyorum da yalnızca babaannemin yanında masumiyetimi kazanırdım. Tümüyle olmasa bile bir yanım onun yanında masumlaşır, saflığına kavuşurdu. Kendimi bir tek onun yanında tam bir çocuk gibi hissediyordum. Babaannem erken öldü. Onu tanımaya da, sevmeye de zamanım olmadı. Yarı bunamış bir halde olması ona hoşgörülü bir dokunulmazlık kazandırıyor, sevecenlik duymamı sağlıyordu. İleriki yıllarda hakkında öğrendiklerim bu duygumu değiştirmedi. Nasıl zalim ve kötü ruhlu bir kadın olduğu, zamanda herkese nasıl hayatı zehir ettiği hakkında sayısız hikaye dinlediysem de anılarımdaki yerini korudu. O anlatılan kadın benim için yabancı biriydi, benim tanımadığım biri. Ben onu hep yorgun, dalgın, sevimli, her şeyi birbirine karıştırdığı için ev içinde bir dolu gülüşlüğe yol açan ailenin tek eğlenceli kişisi olarak hatırlıyorum. O öldükten sonra yanında masumiyetimi yaşayacağım, güven duyarak kendimi çocukluğuma bırakacağım bir büyüğüm olmadı. Bana sürekli dikkatli, temkinli olmam, hanım kız olmam öğütleniyordu. Bunu her söylediklerinde nedense eteklerim aşağı doğru çekiştirirlerdi. Sanki herhangi bir dalgınlık anında hayatımı mahvedecek büyük bir hata yapacaktım. Bu yüzden her konuda çok ama çok dikkatli olmalıydım. Bu konuların ne olduysa bana söylenmiyor, bunları benim bulmam isteniyordu. Her yerden gelebilecek, bilmediği tehlikelerin şüphesiyle zorlanmış çocuk aklım, dünyayı, hayatı, insanları anlamaya çalışıyordu. Halalarımın gözleri her yerde hep üstümdeydi. Sahip çıkmayan ama denetleyen, kollamayan ama cezalandıran gözleri. Herkesin her şeyime karıştığı bir kimsesizlik içinde büyüdüm. Halalarımın kendi deyişleriyle bilhassa kıyışık bıraktıkları o kapıdan bazı geceler annem bir suçlu gibi gizlice odama girer, uyuduğumu sanarak saçlarımı okşardı. Halalarımın görmesini istemezdi. Uyup uyumadığıma emin olana kadar başımda sessiz ve kımıltısız bekler, sonra davranırdı. Onun hafif ter kokusunu alırdım. Boynuna hep kenarı oyalı beyaz bir bendille sürdü limon kolonyasının uçucu hafif kokusunu. Gözlerimi kırpıştıracağım ya da yüreğimin çarpmasını duyacak ve uyumadığımı anlayacak diye solumu düzene sokmaya çalışırdım. Onun gecenin bir vakti odama usulca gelmesini beklerdim. Bana dokunmasını, okşamasını. Saçlarımın okşaması her zaman en güçlü sevgi belirtisi olarak görünmüştür bana. Bugün bile benim için aşk ve beraberlik demek, her şeyden önce geceleri saçlarını okşayan bir el demektir. Tanıdığım çocuklar için annesi de babasının yatak odaları ayrı olan bir ben vardım. Annem daha sonra bu eve ilk geldiği zaman yatmış olduğu yerde, arka aydınlığa bakan küçük sandık odasında yatmaya başladı. Halalarımın bütün itirazlarına karşın odasını oraya taşıdı. Onların itirazları annemi düşünmekten çok, konu komşunun ne diyeceğini hesaplar üzerine kuruluydu. Annem belki de hayatını hiçbir zaman göstermedi kararlı, o zaman gösterdi. Sonunda onun dediği oldu, istediği odaya taşındı. Her zaman kendi dünyasında yaşayan, dalgın bir kadındı ama bu kadar içine kapanmasının, kabuğuna çekilmesinin hastalığın ilerleme belirtilerinden biri olduğunu çok sonra anladık. O küçük odaya taşındı ve orada öldü. Annemin ölümü de benim çocukluğum gibi herkesin her şeyine karıştığı kimsesiz bir ölümdü. Hepimizin arasında kimsesiz öldü annem. Bunun suçluluğunu duymam zaman aldı. Açıkça dile getirilmese de annemin ölümü herkese rahat bir nefes aldırmıştı. Herkesi suçluluklarından, irili ufaklı sıkıntılarından, çeşitli açıklamalar yapma zorunluluğundan kurtarmıştı. Sanki çoktan ölmesi gerekiyordu da biraz gecikmişti. Sonunda ölüp herkes dile getirmekten çekindi, büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Varlığı yıllardır bu ailenin mahcubiyetiydi. Bu yüzden o gün yalnızca onun ölüsünü değil, utancı da kaldırmış oldular ortadan. Cenaze sonrasında eve geldiğimizde halılarım saklamaya bile gerek duymadıkları gözle görülür bir rahatlama içindeydiler. Ailenin, evin ve geçmişin üzerinden bir yük kalkmıştı. Ruhları yüzlerinden önce kararmış, omuzları vaktinden erken çökmüş halılarım, hayatları boyunca zulmünden yaka sektikleri annelerinin nasıl da silik birer kopyası olduklarını hiçbir zaman anlamadılar. İnsanların büyük çoğunluğu kendindeki kötülüğe kördür. Saklayamadığı durumlarda en fazla huy diye nitelendirmeyi yeğler. Halılarım o kadar mutsuzdular ki kötü olmaktan başka çareleri yoktu. Mutsuzluklarının farkında bile değillerdi. Bunu kendilerine ait bir şey olarak değil, herkesin paylaştığı hayatın doğal bir parçası gibi yaşıyorlardı. Onların burnundan getirmek ileriki yıllarda bana nasip oldu ki bu da fazla uzun sürmedi. Hem ben çabuk sıkıldığım için hem onlar bu zaman içinde artık hayatta hiçbir şeyin acıtamayacağı kadar bencilleşmiş ve kayıtsızlaşmış oldukları için. Annemle babam karı koca bile değillerdi. Bazı durumlarda yan yana duran iki yabancıydılar yalnızca. Babamla annemin ayrı odalarda yattığını bilirdim. Babamın bazı geceler sessiz ve usul adımlarla annemin odasına gittiğini ve orada uzun zaman kaldığını bilirdim. Annemle babamın o odada ne yaptıklarını, ne yapabildiklerini hayal bile edemezdim. Hala edemem. Hayatımda birbirine bu kadar yabancı iki insan görmedim. Hiçbir zaman anne, baba, çocuk olmadık, olamadık. Biri babamdı, diğeri annem, ben de çocuktum. Üçümüz de ayrı ayrı duruyorduk aynı evin içinde. Hiçbir arkadaşımın anası babası benimkiler gibi değildi. Kimsenin evinde bizimkine benzer tuhaf bir hal olmadığını biliyor, bunun ezikliğini duyuyor ve duygularımı kimseye belli etmemeye çalışarak herkesten gizli büyüyordum. Kimse bana bir şey söylemediği halde bütün olanlardan kendimi sorumlu tutuyor, nedensiz biçimde tarif edemediğim derinlikte bir yerde köklü bir suçluluk duyuyordum. Bilmediğim bir nedenden ötürü sanki her şey benim yüzümden mahvolmuştu. Farklı nedenlerle annemden de babamdan da utanıyordum. Kimsenin babası benimki kadar yaşlı değildi. Yalandan da olsa bende sevinç uyandıran ortak hatıramız yok denecek kadar az. Bir kez üçümüz bir fotoğraf stüdyosuna gitmiştik. Anne baba kız baş başa resim çektirmek için. Bir fotoğraf stüdyosuna birlikte gittiğimiz tek gün tek resim bu. Benim birlikteliğimize kanıt gösterebileceğim tek hatıramız. Birlikte pek resmimiz yok. Olanlarda ya bayram, yılbaşı, nişan, düğün gibi nedenlerle rastgele çekilmiş ya da evimize özel olarak gelen fotoğrafçı Hayri Bey'in çektiği kalabalık aile resimleri. Kimi ailelerin eve fotoğrafçı çağırıp aile resimleri çektirmek gibi bir adetleri vardı o zamanlar. Bu fotoğrafların çoğunda annem yok zaten. Halalarım, ben, babam ve kimi aile yakınları yalnızca. Annem çoğu kez hasta yattığı için ya da onun hastalık zamanlarına denk getirildiğinden onun olmadığı fotoğraflar bunlar. Sol alt köşesinde Foto Bella yazan bu stüdyo fotoğrafında ise ben ortadayım. Bir elim annemin, diğer elim babamın omuzunda. İkisini ben birleştiriyorum. Belki bir an için inanışım onların bir anne bir baba olarak yan yana durabileceklerini. Omuzlarıma kadar inmiş saçlarında kalın dişli tarak izleri seçiliyor. Başımda halılarımın küt parmaklarıyla bağladıkları fiyongu kabarık tutulmuş, beni azıcık gülünç yapan kurdelem ve beyaka bir bluz var üzerimde. Yakasının kenarları su işi ince dantela. Bir fotoğraf çekimlik sürecinde olsun mutluluğu yakalamış ve delici bakışlarla bunu sabitlemek isteyen bir halim var. Sanki ailemi bir araya getiren o an sonsuza dek tek mutluluğum olacakmış gibi. Başka kimse yok, hiç kimse. Biz bizeyiz. Yalnızca annem, babam, ben. Yüzümde o yaşta bir çocuğun taşıyamayacağı kadar karmaşık, kararsız, hüzünlü bir mutluluk var. İnanmazlığın gölgelediği bir mutluluk bu. Sanki fotoğraf çekilip bittikten sonra her şey sonsuza dek kaybolacakmış gibi. Ben küçük yaşta ailemin içindeki ailesiz kalmışım. Belki bu yüzden ileriki yaşlarda aile kurumu dedikleri o sahte mukaddesatın iç yüzünü bütün çıplaklığıyla görebilecektim. Erken yaşta yitirilmiş masumiyetin gözleri herkesten çok daha fazla şey görür. Görmenin yorgunluğu bir zaman sonra bakışlara yerleşir kalır. Bu yüzden insanın yorgunluğunu önce bakışlar söyler. Fotoğraf çektirmekten hiçbir zaman hoşlanmamamın, hiçbir fotoğrafta kendimi beğenmememin nedeni her seferinde bu bakışlarla yeniden yüz yüze gelme korkusu olsa gerek. Yıllardır fotoğraflarda hep aynı bakıyorum. Hayatın erken açtığı gözlerim bakışlarımı kör etmiş. Fotoğrafta sağda duruyor annem. Zaten hiçbir zaman orada olmamış bir yüzle bakıyor. Gittiği uzaklardan kolay dönemeyecek bir yüz bu. Aramızdan çoktan ayrılmış aslında. Duygularını belli belirsiz mahcubiyetle saklamaya çalışırken hiçbir duygusu yokmuş gibi görünüyor. İçi kendinden habersiz ıssızlaşmış. Saçlarını halalarım topuz yapmış olmalı. Sıkılanmamış, gevşek tutulmuş bir topuz bu. Sıkı topuzlu kadınların hafif kadınlar olduklarını düşünür. Küçük görürlerdi. Biraz toplu görünüyor bu resimde annem. Sade dikimli koyu renk elbisesinin üzerinde bir sıra inci kolye. Belli ki yalnızca renk versin diye hafif tutulmuş ruju. Gülümsemeye benzesin istediği dudakları hafifçe gerilmiş. O kadar. Babam herhalde tam bir beyefendi. İnce tel çerçeveli gözlüğün arkasından her zaman olduğu gibi söyleyecek çok şey varmış da kendine saklıyormuş gibi hafif müstehzi bir ifadeyle bakıyor. Görgüsünü sınıf terbiyesini hayatının her anına yaydığı gibi bu fotoğrafta da belgeliyor. Her çeşit vazifesini yerine getiren kusursuz bir koca olarak, fedakar ve emsalsiz bir baba olarak, titiz, mesuliyet sahibi, vazifeleri müdrik İstanbul beyefendisi bir aile reisi olarak. Kim baksa böyle düşünür. Zaten o da böyle düşünülsün istemiş. O hafif gülümsemesinin istediği an nasıl kıyıcı bir alaycılığa döneceğini, ince gergin dudaklarının kenarında toplanan buruşuk kıvrımın kimi durumlarda nasıl yaralayıcı olabileceğini iyi biliyor. Bana öyle bakmaması için yaşadığım tedirginlikler şimdi bile içimde bir yeri acıtır. Çocukken babamın en çok kol düğmeleri dikkatimi çekerdi. Her gün birini taktığı birbirinden güzel kol düğmeleri vardı. Çeşit çeşit kravat iğnesi, ısrarla sürdürdüğü eski alışkanlıklarından biri olarak gömlek yakasına taktığı balinalarla birlikte çekmecelerinden birinde durur ve benim o çekmecelere karıştırmama asla izin verilmezdi. Fotoğrafta dirsekten kırdığı için hafif toflanmış olan ceket kolu ağzından görünen kol düğmesinin ışıltısı bugün bile aynı kuvvetle gözümü alıyor. Nedense bütün çocukluğum boyunca bu donuk fotoğrafta ailemize ait mahrem bir sırrın kilitli olduğunu düşündüm. Ne olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde ne işe yarayacağını da ama sanki biraz daha dikkatli bakarsam benim için her şey anlaşılır olacaktı ve ben o kadar baktığım halde bir türlü göremiyordum. Hayatımda hiçbir fotoğrafta bu kadar çok bakmadım. Babam da annem de farklı nedenlerle benimle fazla konuşmazlardı. Bu fotoğrafla kurduğum ısrar ilişkisine bakılacak olursa, gerçek hayatta ulaşamadığım annemle babama sanırım tek ortak hatıramız olan bu fotoğrafta ulaşmaya çalışıyordum. Gündelik hayatta alamadığım cevapları o fotoğraftan umuyordum. Kandırılması zor çocukların ısrarları da acıtıcı olur. Ben kendime dönük ısrarlarımla yalnızca kendimi acıtıyordum. Anısı da bende bıraktığı duygu da orada burada bayramda yılbaşını rastgele çekilmiş dağınık resimlerden çok farklı olan bu fotoğrafın çekim öncesinde evde uzun uzun hazırlıklar yapılmış, giyinilmiş, taranılmış bir stüdyoya birlikte gidilmiş, güçlü ışıklar altında çeşitli pozlar prova edilmişti. Okula başladığım ilk yılın fotoğrafı bana bir armağan aslında. Kendimi alamıyorum, dönüp dönüp bu resme bakıyor, ayrıntıları yeniden kurcalıyorum. Nişantaşı evlerinin kasvetli dekorunu sahte bir derinlik kazandırdığı, ailemizde her şey gün gibi ortasındaydı aslında. Bir sır falan da yoktu. Bu fotoğrafın sırrının onlara değil, kendime ait olduğunu anlamam yıllar aldı. Kendime acımayı beceremediğim için fotoğraftaki kızı acıyordum galiba. Daha o zamanlar bile bir ben vardım. Bir de bir yerlerde kaybolmuş bir çocuk. Hep kendimden uzak tutmaya çalıştım o çocuğu bulmaktan. Hayatım boyunca korktum, kaçtım. Sanki ben büyümüşken o çocuk hali ortalıklarda dolanıyor ve beni utandırıyordu. Çok sonra biz psikiyatrist koltuğunda yeniden karşılaştım o çocukla. İlk başlarını tanımadım. Onun elinden tutmam, ona yeniden sahip çıkmam çok zaman aldı. Mehmet'ten ayrılmıştım. Kötüydüm, her an dünyadan da ayrılacakmış gibi bir halim vardı. Bir an önce beni yeniden hayata bağlayacak birini bulmam gerekiyordu. Bunun çocukluğum olacağı hiç aklıma gelmemişti. Demek hiç ummadığımız bir anda çocukluğunuz yardımınıza yetişebiliyordu. Yazarların çocukluklarını anlattıkları kitapları okumaya işte o sıralar başladım. Hatta en devrimci zamanlarımda bile onca kitabını okuduğum halde Gorki'nin okuyamadığı, reddettiğim çocukluğumu da o sıralar okudum. Hiçbir sergisi birbirine benzemeyen, hemen her sergisini farklı tekniklerle, farklı bağlamlarla yeniden kuran Nalan'ın eski fotoğrafları hiper gerçekçi bir tutumla, birebir yeniden ürettiği bir sergisinin açılışında galeriye adım attığım anda beynimden vurulmuşa döndüm. Benim için anlamını ve önemini çok iyi bildiği bu fotoğrafın benden izinsiz dev boyutlarda birebir resmini yapmış ve girişe asmıştı. Fotoğrafın aslında tek müdahalesi beni çileden çıkarmaya yetmişti. Resimdeki kızın boynundaki madalyona, şimdiki halimin bir fotoğrafını yerleştirerek beni çocuk halime tanımayacak olanların işini kolaylaştıracak bir ipucu vermişti. Bu yaptığını elbette sanatsal bir gerekçe bulmuştu. O buna zaman oyunu diyordu. Bense onun bunun karanlığa dinmeyen kötülüğünün bir oyunu olduğunu iyi biliyordum. Nitekim resimdeki beni tanıyan herkes hemen bana bu resimle ilgili ardı arkası kesilmeyen sorular sormaya başladı. Nalan'a saklayamadığım bir öfkeyle benden bunun için izin almaya bile gerek duymadığını, bunu yapmaya çakka olmadığını, çok incindiğimi anlatmaya kalkıştığımda hiç oralı olmadığı gibi bir de sanatçının çevresindeki her şeyi, herkesi özgürce ve serbestçe kullanma hakkı üzerine bir nutuk dinlemek zorunda kalmıştım. Bunun üzerine kullandığı şeyin yalnızca bir fotoğraf değil, bir yara olduğunu ve onun bunu çok iyi bildiğini söyledim. Arkadaşlığımızın birbirimize kalbimizi açtığımız sıcak zamanlarında kendisine büyük bir iştenlikle emanet edilmiş bu yara, şimdi yakıcı spotların çiğ ışığı altında herkesin gözlerini açık bir galeri duvarında çarmıha gerilmiş gibi duruyor ve yeniden kanıyordu. Nalan'la aylarca konuşmadım. Onunsa tek yanıtı bu sanki herhangi bir şeyi halledebilirmiş gibi beni daha fazla üzmemek için resmi satmamış olduğuydu. İstersen bana hediye edebilirmiş. Ayıbını adeta şantaj nesnesi olarak kullanıyordu. Nalan böyle işte. Hep haklı, hep yanlış anlaşılmış, hep fedakar ve gene de anlaşılmayan. Okul sıralarındayken Nalanların evine gitmekten çok hoşlanırdım. Dar gelirli bir aileydiler. Beşiktaş'tan Valide Çeşme'ye tırmanan ara sokakların birinde küçük, sevimli, üzerine sürekli çaydanlık kaynayan sobalı bir evleri vardı. Masallardaki fakir ama mutlu ailelere benziyorlardı. Galiba onlara imreniyordum. Birbirleriyle şakalaşıyorlardı ve benim ailemde hiç tanımadığım bir şeydi. Girişte ayakkabılar çıkarılır, ayaklarınıza terlikler verilir, hemen limon kolonyası tutulur, kahveyle birlikte mutlaka akide şekeri ikram edilirdi. Ailece kızlarına çok düşkündüler. Hayatlarını onun tahsiline adamışlardı. Hiçbir işte dikiş tutturamayan, günlerce eve gelmeyen, bir görünüp bir kaybolan oğulları hayta çıkmış, ailenin bütün hayallerini yıkmış, onlar da ümitlerini kızlarına bağlamışlardı. Annesi bana karşı her zaman yakın davrandığı halde, zengin kız olmamı bir türlü affedemiyor, yer yersiz beni iğnelemekten kendini alamıyordu. Ben onun her zaman nefret ettiği ve başına gelen her felaketin nedeni olarak gördüğü, zengin sınıfı nihayet eline geçirip işkence yapabileceği bir temsilciydim. Bana olan sevecenliğiyle sınıfıma olan nefreti arasında bölünmüş bir duygu sarkacına gidip gelerek bir ani bir anını tutamayan davranışlar sergiliyordu. Neredeyse elinde değildi kadıncağızın, beni iğnelemekten kendini alamıyordu. Tabii sizin evinizde çok daha iyileri vardır ama... Tabii sizin evdekiler gibi değildir ama, tabii sizin evde alası bulunur ama, siz çok çok daha iyilerini görmüşsünüzdür ama diye başlayan sonsuz sitem cümlelerine katlanamaz olduğum kimi durumlarda Nalan duruma el koyuyor gibi olsa da annesinin genel tutumu değişmiyordu. Ben de zamanla üstüne fazla durmamayı, sitemlerini duymazdan gelmeyi, kadının iyi taraflarıyla oyalanmayı öğrendim. Hala büyük bir aşkla bağlı olduğu kocasıyla genç yaşta evlenmişler ve kocası okulunu bitirsin diye sabahlara kadar onun bunun dikişini dikerek ev geçindirmiş bu kadın, 3-5 kuruş katkısı olsun diye kendi deyimiyle hala iğne götü dürterek yaşıyordu. Kerime Nadir'in hıçkırık romanı pek bayıldığı için kızının adını Nalan koyacak kadar hayalleri olan bu kadın, kendi yaşayamadığı hayatı ileride kızı yaşasın istiyordu. Zengin bir aile kızı olduğum için şımaracağıma inanır, hoş bir sözünün arkasına mutlaka bir azar gelirdi. Ben ne yaparsam yapayım gene de onlara sınıfımın kefaretini ödeyemezdim. Beni seviyor olması, dinmek bilmeyen sınıf kinini unutturmuyordu. ona. Aslında aynı duyguya Nalan'ın da sahip olduğunu, benimle bir türlü yenişemediğini yıllar geçti çok daha iyi anlayacaktım. Bir dolu kirli duyguya sahip olmakla birlikte sınıf kininin ne olduğunu burjuvalar bilemezler. Kin sessizlikle ve aşağıda biriktirilir çünkü. 30. ayrımın sonu, sayfa 387.